Kur'an'a göre, zamanın uzayıp kısalması mucizesi. Eski müftülük memurlarından, değerli dostum, sadık ve müstakim insan, rahmetli Necati Yanılmaz anlatmışlardı. O vakitler, Elazığ Kubbeli Cami imamlığı yapan, muhterem ve muttaki Hacı Mustafa Hoca Efendi'nin, ziyaretine varmışlardı. Bu zat, Harputlu meşhur Beyzade Hazretlerinin halifesi, bizim köylü Alişam Harman Pınarlı, Bekir Efendi'den icazetli ve Nakşi tarikatındandı. Yanındaki arkadaşları o zata, zamanın uzaması ve kısalması var mıdır, Allah'ın zaman içinde zaman yaratması nasıldır, diye sormuşlardı. O zat ise şöyle buyurmuşlardı. Şimdi sizler, bizimle görüşme ve sohbet etme arzunuzu ulaştırdınız. Biz ise, rahatsızlığımız ve vakit darlığımız sebebiyle, size ancak yarım saat ayırdık. Ancak iyi niyetinizi ve samimiyetinizi görünce, saat 4 ile 4.30 arasına ayarladığımız saati, 4.30'a 5 kala durdursak, sohbeti bir saat daha uzatıp tekrar saati çalıştırsak, işleyen saate ve verdiğimiz söze göre yarım saat misafirim olmuş sayılsanız da, aslında 1.5 saat birlikte geçirmiş ve muhabbet etmiş olacağız buyurmuşlardı. Bu sözleriyle zamanın, şartlara, durumlara, boyutlara ve bulunduğu ortamın hızına ve heyecanına göre uzatılıp kısaltılacağını vurgulamışlar ve tasavvuftaki tayyi zaman ve tayyi mekan kavramlarını izaha çalışmışlardı. Kur'an'da zamanın göreceliğine, yani zamanın her yerde aynı hızda geçmediğine, duruma ve şartlara göre değiştiğine işaret edilmiştir. Modern bilimin ise, ancak 1900'lü yıllarda, Albert Einstein sayesinde bu gerçekten haberi olabilmiştir. Einstein'ın teorisine göre zaman, uzay dokusuna örülmüş şekildedir. Uzay zaman dokusunun değişmesiyle zamanın akışı da değişebilmektedir. Kur'an'da secde, 5, hac, 7 ve me'ariç, 4 ayetlerinde çok net olarak zaman genişlemesine, time dilation, dikkat çekilmektedir. Evet, zamanın akışı iki faktöre bağlıdır. 1- Hıza, 2- Yer çekimine. Hız ve yer çekimi kuvveti arttıkça zaman yavaşlamaktadır. Diyelim ki, elimizde 2 tane atom saati var. Bir tanesini dünya üzerine koyalım, diğerini ise, son sürat uçan bir uzay roketine koyalım. Roket yıllarca son sürat uçsun ve sonunda dünyaya geri dönsün. Atom saatlerini kontrol edelim. Roket içindeki atom saatinin dünyadaki atom saatine göre daha geride kaldığını görürüz. Bu atom saatleri yerine birer insan koyduğumuzu düşünürsek, roket içindeki kişinin dünyadaki yaşıtlarına göre çok daha genç kaldığı görülür. Çünkü onun için zaman daha yavaş akmıştır. Evet, hız yapan roketteki zaman daha yavaş akmaktadır. Çünkü hız, zamanın yavaşlamasına neden olmaktadır. Şimdi zamanın uzayıp kısalmasında yer çekiminin etkisine bakalım. Yukarıdaki atom saatlerinden bir tanesini, diyelim ki Güneş'in hemen yanına yüzeyine bırakmış olalım, bir tanesi ise, Dünya yüzeyinde kalsın. Bir gün sonra saatleri kontrol ettiğimizde, Güneş'in yanındaki saatin daha geride kaldığını görürüz. Bunun nedeni, Güneş'in yer çekimi kuvvetinin dünyamızınkine göre kat kat fazla olmasındandır. Çünkü yer çekimi zamanın yavaşlamasına neden olmaktadır. Demek ki bir şey için zamanın nasıl geçtiği aktığı maruz kaldığı yer çekimi gücüne ve mevcut hızına göre değişmektedir. Bu zaman değişmesine zaman genişlemesi, time dilation denir. Yüce Allah bu zaman genişlemesini, Kur'an'da 3 ayette bildirmiştir. Secde, 5. ayeti. Gökten yere, alemlerdeki, her işi o evirip, yönetip düzene koymaktadır. Sonra işler, sizin saymakta olduğunuz 1000 yıl süreli bir günde, yine ona, arşına, huzuruna değerlendirme makamına, yükselip durmaktadır. Ayetteki, yudebbiru kelimesinin kökü, de bir olup, düzenlemek ayarlamak, arrange, organize etmek, to make arrangements, hazırlamak, prepare, planlanmak, to make plans, tasarlamak, design, yönlendirmek, to direct, çok iyi planlanmış şekilde işletmek, to proceed or behave in a well-planned anlamındadır. Ayetteki, yeğrucu kelimesinin kökü, ayrıraş olup, yükselme, ascent mount, yükselme yerleri, the place of ascent, bir yapıyı eğmek, incline, bükmek, bend, bükümlü yerler, bir vadinin sağa sola bükülmesi, kıvrılması, a place of bending or inclining anlamındadır. Ayetteki, teuddune kelimesinin kökü, aided, olup, saymak, to count, hesaplamak, to calculate anlamındadır. Ayetteki, elfe kelimesi, rakam olarak, 1000,000 anlamındadır. Ayetteki, sene kelimesi, yıl sene, year anlamındadır. Secde, 5. ayetinden, hemen önce secde, 4. ayetinde ise, Yüce Allah, evrene ve Allah'ın arşına dikkat çekmiştir. Allah, gökleri, yeri ve ikisi arasında olanları, 6 günlerde dönemde yarattı, sonra arşa, kainatın yönetim merkezi ve makamına, istiva edip, onu ilmiyle ve kudretiyle kuşattı. Sizin için ondan başka bir veliniz, sahibiniz ve destekçiniz ve onun izin verdikleri dışında şefaatçiniz yoktur. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? Bu aklınızı kullanmamak ve vicdanınızın sesine kulak asmamak, başınıza bela açacaktır. Bu nedenle secde, 5. ayetinde düzenlenen emrin, evren ve Yüce Allah'ın arşı ile ilgisi olmalıdır. Bu ayette geçen, Allah'ın emrinin ne olduğunu ve nasıl işlediğini anlarsak, ayeti daha iyi kavrarız. Ayete göre Allah'ın emrini, yani takdir programını düzenlediği, planladığı ve bu emri tüm evrene uyguladığı net bir şekilde anlaşılır. Emrin ayrıca bir özelliği daha vardır. Emir gökten yere doğru düzenlenmekte ve daha sonra Allah'ın arşına doğru yükselmeye başlamaktadır. Evrenin tüm işlerini düzenleyen emir nedir? Bu emir evreni evrenleri canlandıran, evrenin evrenlerin işleyişini oluşunu sağlayan Rabbani bir murat ve mekanizmadır. Ruh da bir emirdir. Ruhun Allah'ın bir emri olduğunu aşağıdaki ayetten öğreniyoruz. Ruhu anladığımızda, demiri de anlamamız kolaylaşır. Yüce Allah İsra, 85. ayetinde şu şekilde buyurmuşlardır. Ey Resulüm! Sana, ruhtan sorarlar. De ki, ruh, Rabbimin emrinden, hikmetli işinden, gizemli takdir ve tecellisindendir. Size, ruhla ilgili ilimden yalnızca az bir şey verilmiştir. Böyle kapasitenizi aşan konulara dalmayın. Kur'an'da ruh, hayat ve şuur bahşeden, can veren Rabbani emir ve bilgi, information anlamında kullanılmıştır. Ruh, holografik 3 boyutlu evren prensibi çerçevesinde, evrenimizi dıştan saran, evrenin bütün uzay boyutlarının ve zaman boyutunun tüm kuantum bilgilerinin kodlanarak saklandığı 2 boyutlu zardaki, levh-i mahfuzdaki bilgiyi, evrenin içindeki sicimlere, meleklere yansıtan ilahi murat ve mekanizmadır. Bu ilahi murat ve mekanizma, evrenimizin kuantum bilgilerinin kodlanarak saklandığı, depolandığı, evrenimizi saran 2 boyutlu zar konumundadır. Evrendeki olmuş ve olacak olan en ufacık kuantum bilgisi, bu 2 boyutlu zar içinde kodlanmıştır. Yüce Allah bu 2 boyutlu zar içindeki bilgileri, zarın sarmış olduğu evren içine yansıtma yaparak evrenin işleyişini sağlamaktadır. Bu işleyişte meleklerin sicimlerde emri, kuantum bilgilerini, işleme ve uygulama görevi vardır. İşte secde 5. ayetinde, emrin gökten yere düzenlenmesi, bu emrin 2 boyutlu zardan evren içine doğru yansıtılarak işlediğine işaret buyurmaktadır. Ayeti incelemeye devam edelim. Secde 5. ayetinde tekil olarak kullanılan gök, es-sema kelimesi, evrenimiz için kullanılmıştır. Bu ayette, ileyhi kelimesi, ona anlamında kullanılan bir zamirdir. Bu zamir, çoğu mealde, Allah'a şeklinde çevrilmekle birlikte, bu çeviri eksik kalır. Çünkü Allah, zaman ve mekandan münezzeh olandır. Allah'ın bulunduğu bir yer veya zamandan bahsedilmesi, onun yüce zatına ve sıfatlarına aykırıdır. Bu nedenle, ileyhi zamiri, ona kelimesi, secde 4. ayetindeki, Allah'ın arşına huzuruna değerlendirme makamına işaret buyurmaktadır. Ayetten anladığımıza göre, emir evrenin işleyişini gerçekleştirmek için, evrenin ve evrenlerin, bir üst boyutundaki 2 boyutlu zardan, ruh yansıma ile, tüm evrene hakim olmakta ve sonrası Allah'ın arşına doğru, yani evrenin ve evrenlerin bir üst boyutuna tekrar yükselip murad-ı ilahiye ulaşmaktadır. Yüce Allah'ın arşı neresidir? Allah'ın arşı kelimesini hem evren için, hem de hiperuzay, higher dimensional bulk, çoklu evrenleri içeren hiperuzay için kullandığı anlaşılmaktadır. Evrenimiz dışında ondan çok çok daha büyük, göremediğimiz, algılayamadığımız çok boyutlu hiperuzay, higher dimensional bulk için kullanıldığına dair örnekler vardır. Kur'an'da bazı ayetlerde, Rabbinin, büyük azim arşı, şerefli kerim arşı, büyük mecid arşı tamlaması kullanılır. Mü'minun 86. ayetinde, 7 gökler ile birlikte kullanılır ki, 7 gökler ifadesi, çoklu evrenler anlamını taşır. Yüce Allah'ın aşağıdaki ayetlerde işaret ettiği arş, evrenimizden çok çok daha büyük ve kuşatıcıdır. M teorisine göre evrenimiz dışında, hiperuzayda, higher dimensional bulk, D-branz, membran zarlar bulunmaktadır. Bu zarların boyutları, 0 boyuttan 9 boyuta değişebilir durumdadır. Bu zarların içinde, çok ama çok sayıda evrenler vardır. Bu büyük, yüce şerefli araştırma, çok boyutlu olabilen, hiperuzaylardaki ilahi emir, bilgi ve Rabbani yönetim makamlarıdır. Higher Dimensional Bulk. Secde 5. ayeti bütün olarak değerlendirildiğinde. Evrenin işleyişinin gökten yere düzenlenmesi, geçmiş gelecek tüm kuantum bilgilerinin saklı olduğu, evrenimizin dışını saran iki boyutlu zardan, ruh gelen yansımaların, emir ile gerçekleşmiş olduğunu hatırlatmaktadır. Ayrıca bu emrin işlevini gördükten sonra Allah'ın arşına, hiperuzaya, higher dimensional bulk, yükseldiği anlaşılmaktadır. Bu yükselmede zaman genişlemesi görülmekte midir? Elbette ve kesinlikle öyledir. Ayetten anladığımıza göre, emrin yükselmesinde çok bariz bir zaman genişlemesi, time dilation vardır. Bunu anlamak için yine iki atom saati düşünelim. Bir tanesini dünyamız yüzeyine yerleştirelim, diğerini emrin üstüne yerleştirdiğimizi hayal edelim. Emir üzerindeki atom saatinde bir gün geçtiğinde, dünya üzerindeki saatte 1000 yıl geçecektir. Bu her birine konulan, iki insan için de böyledir. Bu nedenle Hazreti İsa'nın, aleyhisselam, Allah'ın katına çekilmesi, bir gün, orada sevindirilip şereflendirildikten sonra yeryüzüne tekrar indirilmesi, Rabbani zaman diliminde 2 gün sayılmasına karşılık, dünyevi takvimde 2000 sene geçmiş olmaktadır. Buna göre Hazreti İsa aleyhisselam, çoktan inmiş olmalıdır ve iş başındadır. Bu zaman genişlemesi nasıl olabilir? Bunu Albert Einstein'ın zamanın göreceliği teorisiyle açıklamak gerekir. Evrenin işleyişini gerçekleştiren, 11 boyutta titreşen sicimlere, 11 kanatlı meleklere, levh-i mahfuzdaki kuantum bilgilerini yansıtan ruhun, yani işleri ve oluşları gerçekleştiren emrin ışık hızında olması gereklidir. Çünkü ışığı da bu emir meydana getirir. Emir, evrenimizin bir üst boyutundan gelir. Buradaki korunmuş olan levh-i mahfuzdan yönetilir. Holografik evren prensibi çerçevesinde, levh-i mahfuz evrenimizi, bir üst boyuttan saran bir iki boyutlu zar gibidir. Evrenin bir üst boyutunda bulunan bu zardan, evrenin içine mesaj gönderilir. Bu bilgi yansıması, evrenin içindeki sicimlere aktarılıverir. Onlar da bilgiye göre titreşirler, böylece evreni canlandırıp, harekete geçirirler. Işık hızında çalışan bir üç boyutlu yazıcı düşünülürse, bu konu daha kolay anlaşılır hale gelir. Ve tabi hepsi ve her şey ilahi tayin, taksim ve takdir çerçevesindedir. Ayetten anlıyoruz ki bu emir, evrende, kendisine verilen görevi yaptıktan sonra, tekrar Yüce Allah'ın arşına doğru yükselir. Bu da bize evrenimizden çıkıp tekrar bir üst boyuta geçtiğini, yani hiperuzaya, hyperdimensional space yükseldiğini gösterir. Evrenin içinde ise, yükselme diye bir şey söz konusu değildir. Yükselme, baktığınız yere göre indirmede olabilir. Bu nedenle, kesin olarak anlarız ki, yükselme bir üst boyuta geçiştir. Evrenin dışına çıkmak demektir. Emir bir üst boyutta olan, Yüce Allah'ın arşına, yani hiperuzaya yükselir. Bu yükselişteki bir günün, bizim saydığımız hesaba göre, 1000 yıl olduğu bildirilmektedir. Bu da bize net olarak gösterir ki emir de yer çekiminden etkilenmektedir. Yüksek yer çekimi alanlarında ışık bile yavaşlayıverir, dış gözlemciye göre. Örneğin, kara deliğe yaklaşan bir ışığı dışarıdan bir gözlemci olarak biz yavaşlamış veya durmuş olarak görebiliriz. Ancak ışığın hızı, ışığın yanındaki bir kimse için yine değişmeyecektir. Bu nokta önemlidir. Zaman, bulunduğu yerdeki yer çekimine göre değişkendir. Zaman, ağır yerçekimi alanlarında yavaşlar. Hiperuzaya yükselen emrin Yüce Allah'ın arşı içinde zaman genişlemesine uğradığını ayetten kesin olarak anlıyoruz. Yüce Allah'ın arşında yükselen emri, biz dünyadan seyretmiş olsaydık onu yavaşlamış olarak görecektik. Yüce Allah'ın arşında bir gün geçtiğinde bizim dünyamızda 1000 yıl geçecektir. Bu da hiperuzayda çok yoğun bir yerçekiminin olduğunu gösterir. Emir, gökten yere tam olarak ışık hızı ile hulul etmektedir. Evrenin tümünde etkili olduktan sonra, hiperuzaya yani Yüce Allah'ın arşına yükselmektedir. Me'ariç 4. ayeti. Melekler ve ruh ona, süresi, sizin takviminizce 50 bin yıl olan bir günde ancak yükselip çıkabilmektedirler. Melekler ve ruh ona miktarı, 50 bin yıl olan bir günde yükselirler bükülüp erişirler. Yani, evrenimizi üst boyutlardaki hiperuzaya bağlayan, solucan delikleri, wormholes formülüyle hareket ederler. Me'ariç, 4. ayetinde melekler, sicimler ve ruhun, evrenimizi dış kısımdan saran, evrenin tüm kuantum bilgilerinin depolandığı, iki boyutlu zardan evrene yansıyan mekanizma, secde, 5. ayetine göre, çok daha fazla zaman genişlemesine, time dilation, maruz kaldıkları çok net olarak görülür. Secde 5. ayetinden farklı bir durum söz konusudur. Bu da daha fazla yer çekimidir. Melekler ve ruh, öyle bir yerde Allah'ın arşına yükselmektedir ki, bu yükselme yerlerinde, yer çekimi secde 5. ayetindeki emrin maruz kaldığı yer çekiminden çok çok fazladır. Evrende zamanı bu kadar genişletecek ve yavaşlatacak yerler ancak, solucan delikleri denilen uzay mağaraları olabilir. Bir üst boyuta doğru, hiperuzay yükselen bükülen bu solucan delikleri, o kadar yoğun yer çekimine sahiptirler ki, zaman genişlemesi inanılmaz düzeylere çıkar. Solucan deliklerindeki bir gün dünyadaki 50 bin yıla eşit olur. Allah'ın arşı olan hiperuzayda, higher dimensional bulk, zaman nasıl akıp geçmektedir? Yüce Allah Hac, 47. ayetinde şu şekilde buyurmaktadır. Ey Nebim! Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar ya, biraz daha beklesinler. Allah, kesinlikle vaadine muhalefet etmez, sözünden dönmez ve haber verdikleri aynen gerçekleşecektir. Şüphesiz, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan 1000 yıl gibidir. Not: sizlerin bazı haksızlıklara bir müddet sabretmenize karşılık, Cenab-ı Hak, çok daha uzun bir zaman fırsat verebilir anlamındadır. Bu ayette de zamanın göreceli olduğu haber buyrulur. Fakat secde, 5. ve me'ariç, 4. ayetlerinden farklı bir durum söz konusudur. Ayette geçen inde kelimesi, katında ve yakın near anlamı taşımaktadır. Çoğu mealde yanında olarak çevirisi yapılmıştır. Aslında Rabbinin yakınında ve katında olarak çevrilmesi lazımdır. Allah zaman ve mekandan münezzehtir ve her türlü bağımlılık ve noksanlıktan uzaktır. Allah'ın bulunduğu bir yer veya zamandan bahsetmek imkansızdır. Allah'ın yakınında olan mekanı veya makamı nasıl anlamak gerekir? Yüce Allah'ın zaman ve mekandan münezzeh olduğunu biliyoruz. Yüce Allah, mekan ve onu oluşturan tüm boyutların ve zamanın dışındadır. Tabii ki yaratmış olduğu tüm mekanların ve zamanların içine de, esma ve sıfatlarıyla nüfuz etmiştir ve her şey onun tecellisi ve tezahürleri olmaktadır. Cenab-ı Hak, tüm boyutları ile uzayımızın ve onun üstündeki boyutları ile hiperuzayın ve onun da üstünde varsa başka mekan ve zamanların da üstünde ve dışındadır. İki mekan birbiriyle karşılaştırıldığında, daha üst boyutta olan mekan, Allah'a daha yakın sayılır. Çünkü Yüce Allah, bu mekanların tümünün üstünde olan, yüce varlıktır. Bu nedenle, evrenimizin dışında olan bir mekan, daha üst boyutlarda, Rabbe daha yakındır. Bu nedenle Rabbinin yakınında olan mekan, hiperuzay olarak anlaşılmalıdır. Ayette Yüce Allah, Rabbike, Rabbinin kelimesini kullanmıştır. Bu noktada da bir işaret vardır. Rab kelimesi kökü efendi, patron hükmeden hükümran, master, emretme yetkisinde olan, have command, anlamındadır. Kur'an'da bu kelime, eğitici ve yönetici kişiler için de kullanılmıştır. Buna en iyi örnek, Yusuf 42. ayetinde aktarılmıştır. Yüce Allah'ın Rab sıfatı, tüm evrene emretmesi, tüm evrenin efendisi olması ve tüm evrene hükmetmesi ile alakalıdır. Yüce Allah'ın tüm evreni, onu dıştan saran iki boyutlu bir zar aracılığı ile, ruh marifeti ile yönettiği anlaşılmaktadır. Bu noktada, hinde, Rabbike, Rabbinin yakınında tamlaması, yine Allah'ın arşına işaret buyurmaktadır. Allah'ın arşı sayılacak hiperuzayda, zaman genişlemesi olduğuna şahit olmaktayız. Yine iki atom saati veya iki astronot kişi düşünelim. Bir tanesini dünyamız üzerine, ikinci atom saatini ise hiperuzaya koyalım. Hiperuzaydaki saatte bir gün geçtiğinde, dünya üzerindeki saatte 1000 yıl geçmiş olacaktır. Ki bunun en açık örneği Hazreti İsa aleyhisselamdır. Hiperuzaydaki higher dimensional bulk, zaman kaymasının sebepleri nelerdir? Bunun cevabı, yer çekimi olmaktadır. Yer çekimi hiperuzayda da etkili bir kuvvet kaynağıdır. Hatta evrenimizde olduğundan çok çok daha etkili bulunmaktadır. Şimdi neden bu şekilde olduğunu biraz açıklayalım. İçinde yaşadığımız evrenimizi taşıyan 4 temel kuvvet vardır. Bunlar aşağıda sayılmıştır. Kütle çekim yer çekimi kuvveti, elektromanyetik kuvvet, güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet. Yerçekimi dışındaki üç kuvvet yerçekimine göre o kadar kuvvetlidir ki, diğer bir deyiş ile yerçekimi o kadar zayıftır ki, 10 üzeri 40 kat daha zayıf fizikçiler, bunun neden böyle olduğunu anlamaya çalışmışlardır. Yapılan analizlerde uzay uzmanları, yerçekiminin başka bir boyutta çok güçlü olduğu ve bizim evrenimize çok çok az bir miktarının kaçtığı sızdığı kanaatine varmışlardır. Yakın zamanda hiperuzaydaki yerçekimi ile ilgili sicim teorisi çalışmaları yayımlanmıştır. Örnek olarak Thick Brains and 4D Gravity isimli çalışma ilmi ve önemli bir araştırmadır. Ayet, bilimsel çalışmalar ışığında değerlendirildiğinde, Yüce Allah'ın mucizesi ortaya çıkmaktadır. Hiperuzaydaki yerçekimi, dünyadaki yerçekiminden o kadar fazla kuvvetlidir ki, zaman genişlemesi yaşanır. Yerçekimi zamanı yavaşlatır ve hiperuzaydaki bir gün, dünyamızda geçen 1000 yıla eşit konuma ulaşır. Sonuç olarak değerlendirirsek, Kur'an'da zamanın göreceli olduğunu işaret eden 3 ayet bulunmaktadır. Secde 5 ve Hac, 47. ayetlerinde, hiperuzaydaki yerçekiminin çok kuvvetli olmasına işaret vardır. Hiperuzaydaki bir gün, dünyamızdaki 1000 yıla eşit olmaktadır. Me'ariç 4. ayetinde ise, melekler, sicimler ve ruhun çok çok fazla yer çekimine maruz kaldığı vurgulanmaktadır. Solucan delikleri denilen harika uzay mağara bükümleri, hiperuzaya doğru yükselen bu yapılardaki sicimler ve ruh için bir gün, dünyadaki 50 bin yıla eşit olmaktadır. Albert Einstein'dan 1400 yıl önce indirilen Kur'an'da, zamanın göreceli olduğu, zaman genişlemesine, hem hıza bağlı, hem yer çekimine bağlı, işaret buyurulduğu gerçeği çok büyük bir mucize sayılmaktadır. Her şeyin en doğrusu, elbette Allah katındadır. Zaman, iki olay arasında geçen süre olarak algılanır. Aslında zaman, uzaydaki konumlara ve farklı boyutlara göre değişen, uzayıp kısalabilen bir kavramdır. Zamanın akışının bükülmesi. Ünlü fizikçi John Archibald Wheeler, zamanla ilgili genel göreliliği şu sözlerle özetlemiştir. Uzay zaman, maddenin nasıl hareket edeceğini etkiler, madde ise uzay zamana nasıl büküleceğini söyler. Kütle, uzayı büker ve bükülen uzay, kütleye nasıl yol olacağını gösterir ki, bunun çok önemli sonuçları oluverir. Kütle ve enerji cetvellerin uzunluğu ve saatlerin tıklama hızını değiştirir. Bunlar da bir şekilde kütleli cisimler ve parçacıkların birbirini çekmesini sağlayıp yönlendirir. Uzayın bükülmesini klasik lastik zar üzerindeki top deneyiyle gösterebiliriz. Bir trambolin alın ve üzerine bir top koyuverin. Toplar trambolin zarı düzse düz çizgi üzerinde gidecektir. Ama trambolinin ortasına daha ağır bir top koyarsanız, orada bir çukur yapar ve toplar bu çukurun çevresinde döne döne ağır topa doğru düşecektir. Dünya da Güneş çevresinde bu şekilde dönmektedir. Güneş, uzayı bükerek 3 boyutlu bir çukur oluşturur. Ve Dünya bu çukura düşer. Sadece yeterince hızlı gittiği için Güneş'e düşmek yerine kendi çevresinde döner. Bunu okuyunca yer çekiminin uzayı büktüğünü düşüneceksiniz ama bu resmin yarısıdır. Aslında yer çekimi hem uzayı hem de zamanı bükme fıtratındadır. Uzayın bükülmesi, uzayda aldığınız yolun uzamasıdır. Eğri uzayda iki nokta arasındaki en kısa çizgi eğridir, ama eğri çizgi aynı ölçekte düz çizgiden uzun olmaktadır. Zamanın bükülmesi de, zamanın akışının yavaşlamasını sağlamaktadır. Şimdi buna, yani resmin diğer yarısına tekrar bakalım. Önce şuna dikkat edelim. Görelilik teorisinde, yer çekimi elektromanyetizma gibi bir fizik kuvveti değildir. Uzay zamanın bükülmesi yer çekimine yol açar ama aynı zamanda yer çekimi alanını elektromanyetik alana benzetebiliriz. Yalnızca bu alanın şiddeti, uzayın bükülme şiddetine göredir. Bunu görmek için kinematik zaman yavaşlamasını gösteren özel görelilikle başlamamız gerekir. Yani ışık hızına yaklaşan bir rokette zamanın yavaşlaması nasıl gerçekleşir? İç yüzü ışığı %100 yansıtan bir foton kutusu düşünelim. Foton kutusu, çünkü içine ışık parçacığı olan bir foton koyacaksınız. Bu kutu uzayda hareketsiz dururken, foton da yukarı ve aşağı ayna yüzeyler arasında ışık hızında gidip gelecektir. İşte bu tasarlayabileceğiniz en basit saattir. Sadece kusursuz yansıtma diye bir şey olmadığı için bu saati imal edemezsiniz. Şimdi, foton kutusunun uzayda soldan sağa gittiğini farz edelim. Foton alt yüzeyden sekip yukarı çıkarken, üst yüzey hareket yönünde yana kayıverecektir. Bu yüzden, fotonun üst yüzeye yetişip geri sekmek üzere daha uzun bir yol kat etmemesi gerekecektir. Kutunun dışarıdan saydam olduğunu varsayarsak, çift yönlü ayna, foton saatinin tıklayışının yavaşladığını göreceksiniz. Foton kutusu ne kadar hızlı giderse, zaman o kadar yavaş seyredecektir. Hatta kutunun kütlesi yoksa ışık hızına ulaşabilir. O zaman fotonun geri sekmesi, sonsuza dek sürecektir. Çünkü kutunun yüzeyleri fotonla aynı hızda gidecektir. Foton onlara ulaşamaz ve geri sekemez. Foton saatinin tıklayışı ve zamanın akışı duruverir. Kısacası ışık hızında giden bir cisim için, zaman akmaz ki Einstein'ın ünlü sorusunun yanıtı da bunda gizlidir. Zamanın akışını yavaşlatan ışık gerçeği, peki ışığın sırtına binerseniz ne olur? Hiçbir şey olmaz. Çünkü zaman geçmez. Bunun içindir ki fotonlar asla yaşlanmaz. Onlar için 13,77 milyar yıllık evrende, bir Planck anından, saniyenin milyarda bir oranından, daha uzun süre geçmemiştir. Evet, fotonlar için evren hala büyük patlamada oluştuğu andadır. Oysa görelilik teorisinde her şey görelidir. Yani her şeyde izafiyet, görecelik ve ilişkilik prensipleri geçerlidir. Foton kutusu kendisine göre ışık hızında ileri gitmez. Siz ve evrenin tamamı ışık hızındayken, kutudan ters yönde uzaklaşırsınız. Bu nedenle foton kutusu açısından, zaman geçerdi, ama sizin zamanınız yavaşlayarak duruverirdi. Zamanın akışını yavaşlatan yerçekimi. Genel görelilik teorisine göre, dünyanın yerçekimine kapılıp uzaydan yere düşmekle uzayda hızlanmak arasında, özel görelilik, hiçbir fark yoktur. Sadece bir nokta hariç. Dünyanın çevresinde dönen bir uydu ile, dünyada duran bir bilim insanı arasındaki zaman farkı mekanizması, uzayda kendi çevresinde dönerek, yerçekimi üreten bir uzay istasyonuyla ona bakan hareketsiz bir astronot arasındaki zaman farkı mekanizmasından çok başkadır. Neden derseniz, dünyanın çevresinde dönerken hem yerçekimiyle yere çekiliyor, hem de yörüngede düşmemek için belirli bir hızda dönüyorsunuz. Bu durumda, hem kinematik sabit zaman yavaşlaması, hem de yerçekimsel zaman yavaşlaması devreye girmektedir. Bunu ışık hızına yaklaşan cisimlerin, boyunun kısalmasıyla da gösterebiliriz. Görelilikte ışık hızına yaklaşan bir cisme dışarıdan bakarsanız, o cismin boyu hareket yönünde kısalıverir. Oysa, ışık hızına yaklaşan cisim için asıl üstüne doğru, ışık hızına yakın hızda gelen uzay yassılaşır. İşte bu yüzden yerçekimi zamanı nasıl yavaşlatır diye sormaktansa, zamanın yavaşlaması yerçekimine nasıl yol açıyor diye sormak daha ilginçtir ve öğreticidir. Ne de olsa kütle uzayı büker, bükülen uzayda fotonun yolu uzar ve bu da zamanı yavaşlatıverir. Görelilik teorisinde analitik geometriyi sezgilerimize uydurarak doğayı anlamakta kullanıyoruz. Oysa zamanın akışını yavaşlatmanın yerçekimine nasıl yol açtığını sezemiyoruz. Bunun için ışık hızına yaklaşırsanız neden boyunuzun kısaldığını ve iki boyutlu uzaya kütle eklerseniz, üçüncü boyutla zamanın nasıl ortaya çıkacağını düşünmemiz gerekir. Sonuçta görelilikte her şey birbirine göredir, uzay ve zaman birbirinin ayna görüntüsü gibidir. Örneğin evrende uzay zaman geçerliyken, kara delikte bunlar ters yüz olup zaman uzaya dönüşmektedir. Evet, her şey gibi zamanı da bizzat Allah yaratmaktadır. Bu nedenle Cenab-ı Hakk'ın zaman ve mekanla kayıtlı olması akla aykırıdır. Ne var ki hem uzayın farklı boyutlarında, hem insanların yüksek maneviyat ve ruhi terakki durumlarında, zaman farklı akmakta, Allah'ın dilemesi ve izniyle, tayyi zaman ve tayyi mekan, yani zaman ve mekan kavramının kısalması veya mesafelerin ortadan kalkması yaşanmaktadır. Ve tabi bütün bunların hepsi ve her şey, bizzat Allah'ın takdiri ile olmaktadır.